Hatıralar. Merhaba değerli dinleyiciler. TGRT FM Radyosu'nun İstanbul stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. Her hafta bu saatlerde sizlere ulaşan Hatıralar programının bir yenisinden hepinize merhaba. Sizi sevgi ve saygıyla selamladıktan sonra programımızı açıyoruz. Değerli dinleyiciler, geçmiş günlere şahit olanların en parlak ve canlı ifadeleri bulunanlardan bir tanesi Refik Halit Karay'dır. Zaman zaman programımızda Refik Halit Karay'ın hatıralarından bahsediyoruz. Onun Üç Nesil Üç Hayat adlı bir eseri var. Orada çeşitli konuları üç devre göre, Sultan Aziz, Sultan Hamit ve bugünkü devre göre alaylı ve ironik bir üslupla bizlere anlatıyor. 1940'lı yıllarda kaleme almış bu hatıraları. Ve zaman zaman sizlere oradan bazı hatıralar naklediyoruz. Bugün de yine Refik Halit Karay'ın Üç Nesil Üç Hayat adlı hatıratından bir bölüm, gazete ve gazeteci başlıklı bir bölümü aktarmak istiyoruz. İlk devir, meşhur yangından önce Hoca Paşa Mahallesi'nde daracık bir sokaktayız. İki katlı, her katında iki mercimek oda, bir bakla sofa, çerden çöpten yapılmış bir evde, kapıdan girince basamakları aşınmış, trabzanlarından birkaçı kopmuş bir merdivenle karşılaşıyorsunuz. Fakat bundan önce genzinizi yakan, gözlerinizi sulandıran, karma karışık ve çürümüş bir havadan boğulacak gibi oluyorsunuz. Nem, hela, tutkal, gazlı mürekkep ve soğan sarımsak kokusu. Aşağıya dört ayak merdivenle başınızı kollayarak indiğiniz zaman içine girdiğiniz tek pencereli basık tavanlı şu bodrum makine dairesi ve mürettiphanedir. Mürettiphane dizgi servisi demek. Makine nasıl şeydir? Komik bir şeydir. Yan tarafında bir cins kuyu tulumbalarındaki gibi manivelasına yapışılarak çevrilen bir çarkı vardır. Bugün elektrikli bir kahve değirmeni ondan daha gösterişli, daha şanlıdır. İnsana bir marifet yapacağı hissini daha iyi verir. Ne motoru var, ne kayışı, ne gösterişi var, ne de zarifliği. Bodur, hantal, kuru, suratsız bir demir yığını. İşler bir alet olduğuna inanamazsınız. Sayfalar hazır olunca, bunu harekete getirmek için mürettip başı, ser mürettip, sırtında dikişli hırka, başında takke, burnunda kulaktan atma fakfon, yani gümüş rengi bir gözlük, gözlüğün burun üstüne gelen yerinde nasır ve yara yapmasın diye bezden bir küçük sargı, sarı, solgun, sakallı bir adamcağız dışarıya haykırır. Karabet, neredesin? Bırak şimdi ziflenmeyi de gel, çevir şu mereti. Karabet, muşlu bir Ermeni hamaldır. Birkaç beygir kuvvetinde enerjisi olan canlı bir motördür. Dizel markalı değilse de gene zamanın en sağlam yerli motoru odur, kendisidir. Sokak kapısı eşiğine çömelip tuza batırarak yediği soğanla ekmeği kuşağının arasına sokar, gelir, makinenin çarkına yapışır, başlar çevirmeye. İlk çeviriş için biraz fazla abanmak, zorlamak lazımdır. Fakat sonra dur, kağıt kaydı diye telaşla seslenmezlerse iş tıkırında gider, aksamadan, düzen ve ahenk hiç bozulmadan. Zaten kaç tane basılacak ki? Topu topu 300. En yüksek rakam 1000. Ama 1000 tane gazetenin basılması için karabet saatlerce işlemek zorundadır. Merdanenin bir teviye el ile mürekkep verilmesi, canlı motorun dinlenmesi, azık, katık ve su alması, makinede aksayan yerlerin düzeltilmesi şartıyla gidip gelişi, yani çift sayfayı basması ve sonra da arka tarafını tamamlaması aşağı yukarı 8 saatlik çalışma ister. Yukarı katta cumbaya, cumba evlerin böyle balkon gibi kafesli dışarıya çıkan bölümüdür. Cumbaya bağdaş kurarak sol elinin üzerinde tuttuğu bükülü kağıda kamış kalemle cızır cızır makale yazan gazete sahibi bu kadarcık hızdan memnundur. Boru değil, makine. Frenkçe bir gazete için fi tarihinde Avrupa'dan getirilmiştir. Son sistem sayılamazsa da İstanbul'da bir eşi daha yoktur. Halk şaşıyor, gazete nasıl diziliyor, basılıyor, günü gününe, saati saatine yetişiyor ve birkaç saatçik içinde 1000 tanesini yetiştiriyor diye. Gutenberg'in ilk bulup kullandığı basım makinesi tepesinden mengineliydi. Her sayfayı fes kalıplar gibi birer birer koyar, presesini sıkıştırır, ağırlığı indirir, gene büker, kaldırır, teker teker basardınız. Hele şu terakkiye bakınız. Bu taraftan ver kağıdı, öte taraftan al. Gazetenin, daha doğrusu ceridenin, o zaman gazeteye ceride denirdi, ceridenin yazı işlerinde kaç kişi çalışıyor? Kalem erbabından birkaç memurun ara sıra verdikleri bentler dışında, o zamanlarda makalenin adı bent idi, gazetenin sahibi olan bir tek adam. Bu adam hem muharrir, hem idare memuru, hem muhabirdir. İşte şimdi Avrupa'da lokomotiflerin süratini anlatmak için tanzimat üslubuyla makalesini yazıyor. Öyle ki şehri şehiri Konstantiniyye, yani meşhur İstanbul şehri ile Mersai İzmit beynindeki mesafe, yani İzmit tepeleri arasındaki mesafe, deve revişiyle, deve yürüyüşüyle kat edildiği takdirde Müslüm olan Zeyd için siyamı icap ettirmez iken, yani bir Müslüman için oruç tutmayı gerektirmez iken, yani sefer müddetiyken, hattı hadidi ferş olunmuş bulunsa idi, beldeteyni meskureteyn arasında merhale-i kasirenin azimet-i avdeti bile yine vecibe-i mah-ı gufrandan ferayada bir özrü şer'i teşkil eyleyemezdi. Şuara-i kiramdan, büyük şairlerden, bir zatın ihda buyurduğu tahmisi gazeli nef'i de zaten hazır diye tanzimat üslubuyla yazı yazar. Hani ya, nerede gazete müvezzileri? Aramayınız. Bu zamanın gazeteleri yolda satılmaz. Satıldığı yerler son sayfasında ilan olunmaktadır. Sahaflar çarşısında El Hac Feyzullah Efendi'nin kütüphanesi veya kitaphanesi. Bahçe kapıda Tütüncü Kırımlı Abdi aile, Balık pazarında Sarraf Kayserili Ohannes'in ve Bayezid'de Simkeşhane karşısında Elbesanlı veya Elbasanlı Şerbetçi Bayram'ın dükkanları. Evet, satış yerleri bunlar. Evet, şimdi Orta Devir'i anlatıyor Refik Halit Bey. Babali Caddesi'ndeyiz. Sultan Abdülhamit zamanında. Gazetenin kendine mahsus, oldukça gösterişli ve epeyce geniş bir binası vardır. Bina içinde de müdür, tahrir, yazı, yani yazı işleri ve idare odaları, para kasası, mürettiphane ve makine dairesi vardır. Önce bu sonuncusuna girelim. Her birinin başında petrolle işleyen birer motörüyle 4 makina tertemiz durmaktadır. Daire, tavandan inen kayışlar, çarklar, demir askılarla bir fabrikaya benzemektedir. Doğrusunu isterseniz, makinelerin en yenisi ve son sistemi henüz saatte ancak 1500 gazete basmakta ise de sayfaları 2 makineye verirseniz 3000 tane alabilmeniz artık mümkündür. Merdaneler mürekkebi kendinden çekiyor, sayfaları makine sıralamaktadır. Ayrıca kağıtları istediğiniz boyda kesecek bir alet getirilmiştir. Manivelalı satır, kocaman bir top kağıdı kolayca ve pürüzsüz biçiveriyor. Pedal denilen ve ayakla işleyen pratik makinelerle de kitap kapağı gibi küçük ve renkli işlerine güzel basılıyor. Fakat bütün bunlar Avrupa'daki terakkiye göre emeklemeden başka bir şey sayılamaz. Orada hem de birkaç renkli resimleri, yani fotoğrafları, bir anda bir arada basan ve 8 sayfalık gazeteden saatte 5-6 bin tane çıkaran makineler varmış. Gazetenin sahibi büyük rütbede, kerli ferli, kılığı düzgün bir adamdır. Saray teşrifatına yani protokolüne dahildir. Muharrir yani yazar, mütercim, muhabir, musahhih olarak tahrir odasında 8-10 kişi çalışıyor. Mürettiphanede ise 10-12 kişi çalışıyor. Kapıcıyı, bekçiyi, makinecileri de katarsak artık bir gazete idarehanesi hatırı sayılacak bir müessesedir. Burada gazeteciliğin manevi ve ruhi vaziyetini, kıymetini inceleyemeyeceğimiz için sansür zorluklarından ve o devirdeki muharrirlerin içkiye düşkünlüklerinden uzunca bahsetmeyeceğiz. Şu kadar var ki gazete muharriri yani yazar, umumi bakışla fena giyinen, tıraş olmayan, saçını kestirmeyen, fesini kalıplatmayan, cebinde para bulunmayan, meyhane köşesinden ayrılmayan bir tiptir. Yakası yağlıdır, ensesinden kepekler dökülür, paltosunun ve ceketlerinin cepleri sarkar, fena fena öksürür, lüzumsuzca tükürür. Sigara ağzından düşmez, borç boğazından aşar, uçan kuşa borçludur. Yatıp kalktığı yer belli değildir, derisi pislikten haz eder. Kodamanlar, mesleğe yeni girenleri de az zamanda kendilerine benzetirler ve benzemeyenleri ağızlarıyla kuş tutsalar gene gazeteci saymazlar. Temiz giyinen, saçını sakalını tarayan, üstünü başını süpüren, hesabını kitabını bilen, meyhaneden uzak duran bir muhabir, bir muharrir, çekiver kuyruğunu. Böyle olanın ocakta yeri yoktur. Fakat gazeteler artık birkaç tütüncü, sarraf, şerbetçi dükkanında değil, adları çağrılarak sokaklarda müvezziler tarafından satılıyor, evlere bırakılıyor. Sabah, ikdam, gazete, harcı alem, yani herkesin alabileceği bir şey olmuştur, ortaya düşmüştür. İşte orta devirdeki asıl terakki budur. Geldik bugünkü duruma. Bugünkü dediği 1940'lı yıllar. Bu durumda yalnız fen ve terakki tarafını inceleyeceğimizden doğruca birinci sınıf bir gazetenin makine dairesine girelim. O ne? 16 metre boyunda, 3 metre eninde, 5 metre yüksekliğinde, demirden ve çelikten bir lenduha, çok iri, kaba, karaya çekilmiş bir dreadnought yavrusu gibi, gemi yavrusu gibi yatıyor. Siz onun yanında Fil Mahmudi denilen tufandan önce yaşamış korkunç devin müstehasesi, kalıntısı yani, önüne konan grafik resimdeki insan şekli kadar ufacık kalıyorsunuz. Üstüne çıkmak için demir merdivenler ve orada dolaşmak için de gene demirden korkuluklar var. Acaba bu makine günde kaç tane gazete basabilir? 4 renkli olmak şartıyla 32 sayfalık gazeteden saatte 15 bin adet basar. Basar, yapıştırır, zımbalar, sayar, 50'şer 50'şer paket halinde sokar ve size sunar. Fakat bu baskı normal çalıştığı günün sayısıdır. Çifte kalıp kullanılırsa o miktarı bir misline çıkarırsınız. Yani saatte 30 bin adet gazete alırsınız. Ya 32 kalıp yaparsak 4 sayfalık saatte kaç gazete verebilir? Tam 160 bin ve 2 saat çalışırsa 320 bin tane. Demek ki 18 milyonluk nüfustan her birine bir gazete vermek için bu makinenin yalnız 11 saat 23 dakika çalışması yeter de artar bile. Kurşun kalıpların dökülmesi, tıraşlanıp perdahlanması, matrislerin kuruması, klişelerin hava gazından geçirilmesi için ayrı ayrı odalar, kazanlar, malivelalar, aletler hepsi de görülecek şeylerdir. Ya makinenin düğmesine basar basmaz işlemesi, o gürültü, o çabukluk, o düzen, o verim? Üst katta erimiş kurşundan harfler döküp sıralayarak gazetenin yazı dizme makinelerinde otomatik olarak dizilişi de seyredilmeye değer. İşte modern gazete budur. Tahrir şefleri, röportaj muharrirleri, muhbirleri, muhabirleri, muhasebe kalemi, fotoğrafçısı, klişe dairesi, ressamları, haritacıları, dosya memurlarıyla bir fabrika, büyük sermayeli bir ticarethanedir. Şimdi yukarıda anlattığımız ejderha rotatifi, bir de ilk devirdeki Hamal Karabet'in bodrum katında pazı kuvvetiyle işlettiği külüstür makineyi düşününüz. Aradaki fark, ağızdan dolma, tahta tekerlekli toplarla bugünkü Berta topları kadar. Tabidir ki tahrip kuvveti olarak gülle değil, dört yana fikir ve haber saçması yağdırmak bakımında. Biz Heybeli'de her gece mehtaba çıkar hep, mehtaba çıkar. Sandallarımız neşe dolar, zevke dolar. Sandallarımız neşe dolar, zevke dolar. Seslerimiz sahile aksettiği demler, ah o demler. Ah o demler. Etrafı bütün şarkı gazel yerle yakar. Etrafı bütün şarkı gazel yerle yakar. Zevke dalar. Değerli dinleyiciler, yine Refik Halit Karay'ın Üç Nesil Üç Hayat adlı hatırat kitabından Çocukluğumun Harpleri başlıklı bir hatırası var. Orada çocukluğunda hatırladığı harplerden alaycı üslupla bahsediyor. Türk-Yunan Harbi diye başlıyor. Hayal meyal hatırladığım ilk silahlı çatışma budur, 1897 Osmanlı-Yunan Harbi. 7 yaşında olduğum için aklımda yalnız şunlar kalmış. Sokaklarda ilave, ilave diye bağırarak koşuşan gazete satıcıları. Padişahın orduya açık bir Türkçe ile asker evlatlarım hitabesiyle başlayan meşhur beyannamesi. Köprü başında 10 paraya kapışılan ilk harp karikatürü. Karşısına dikilip elinde çocuk oyuncağı gibi ipe bağlı bir top arabası tutan mini mini Efsun askerini, Yunan askerini soluğu ile püf deyince teker meker yuvarlayan iri yarı bir Türk askeri. Sonra aksakallı, nurani çehreli Şehit Abdülezel Paşa. Onun ağzından türküler, şiirler, bilahare fonografa yani gramofona geçen kahramanca nutuk. Birkaç coğrafya ismi. Milano geçidi, Teselya Ovası, Yenişehir İlahir. Fotoğraflar. Haliç'teki donanmanın direklerine ve iplerine cambazlar gibi tutunmuş bahriyeleriyle köprülerden geçişi ve Marmara'ya fıstıki makam açılışı. Bir odada Prens Konstantin'in içmeye fırsat bulamadan, vakit bulamadan bırakıp kaçtığı şarap şişesiyle yarı dolu kadehi. Daha sonra top, torba ve yelpaze sakallı paşaların fotoğrafları. Gazi Osman Paşa, Ethem Paşa, Serasker Rıza Paşa. Fena haberler de var. Mütareke ile müsalaha, yani silahlanma arasında lüzumsuzca bekletilen ordumuzda dizanteri yüzünden harpten fazla verdiğimiz zayiat. Büyük devletlerin emriyle muzaffer ordumuzun Atina'ya girmeden yolda durdurulması ve galebenin, zaferin bir mağlubiyet haline alması. En sonunda derin bir sükut ve yıldızda açılan Eytam ve Eramile askeriye menfaatine, yani askeri dul ve yetimler menfaatine sergi, 1000 altınlık büyük ikramiye. Evet, bir zaferi büyük devletler hiçe indirdiler ve bir ayıp imiş gibi örtbas ettiler. Geldik İspanya-Amerika Harbi'ne. Refik Halit'in gözünden biraz daha vüzuhla, açıklıkla hatırımda kalan ikinci harp, Amerika ile İspanya arasındaki savaştır. Sonradan öğrendiklerimden hiçbir şey ilave etmeden o zamanki malumatıma göre anlatıyorum. Başlangıçta herkesin kanaati İspanya'nın çarçabuk yenileceği merkezindeydi. Nitekim de öyle olmuştu. Diyorlardı ki İspanyol ordusu üzerine çelik kaplanmış ahşap gemilerden mürekkeptir. Halbuki Amerikalıların muharebe gemilerinin arasında bir kısmı tamamıyla çelikten yapılmış sağlam şeyler vardır. Tahtadan olanlar bunların top ateşine dayanamaz diyorlardı. Ahşap filo, bu mesele kaç seneliktir? Tabidir ki ben Zaroa değilim. 50'sini bir, nihayet 52 sene ancak geçmiş olmak itibariyle bahsettiğim tuhaf hikaye yarım asırdan daha az bir zamana aittir. Yani 1940'larda yazıldığına göre 1900'lerin başı, hele kitaba müracaat edelim diyor Refik Halit. İşte bu harp 1898'de, yani 9 yaşında bulunduğum sırada kopmuş. Sadece 42,5 senelik bir vaka. 42 sene evvel, demek ki üstlerine incecik çelik örtüler geçirilmiş, çocuk oyuncağı tahta muharebe gemileri mevcutmuş. Bugünkü terakkiye bakarak insanın inanmayacağı geliyor. Fakat şu ciheti bilmek lazım. İlk buharlı harp gemisi de pek eski bir tarihe ait değildir. 1844 senesinde taammüm edebilmiştir, yayılmıştır. Bundan önce taş devrinden başlayarak 100 sene evveline gelinceye kadar gemiler kürek ve yelkenle işleyen ahşap sefinelerden, gemilerden ibaretti. Ve bunların üzerine zırh geçirmek fikri de Kırım Muharebesi'nden önce kimsenin aklından geçmemişti. Denize indirilen birinci zırhlı 5700 tonluktu ve 10 mil süratle gidebilirdi. Tamamıyla demirden ve çelikten yapılmış ilk harp gemisi Redoutable adındaki İngiliz zırhlısıdır. 1872'de kızağa konmuştu. 69 senelik bir mesele. Anlaşılıyor ki İspanya devleti bu terakkiye uyamamış. Filosunu Amerika ile harbe girdiği seneye kadar, yani 26 yıl geri bırakmıştı. Benim o yaşta harp gemisi hakkındaki fikrim misafir odalarından birinin duvarına asılı resimden aldığım intibadan ibaretti. Altında Mes'udiye Fırkateyn-i Hümayun'u yazılı bir resim hala gözümün önündedir. Hatta yalnız resim değil, resmi yapan zatın da ismi. İşte aynen okuyorum. Gümrük ketebesinden, yani katiplerinden, Mehmet Rasim kullarının çire-i destü maharetidir. Yani üstün elinin ustalığıdır. Resme gelince o Mes'udiye tek bacalı, üç direkli, yelkenleri arkadan vuran rüzgarla şişmiş, fakat dumanıyla bayrağı yakışıklı dursun diye geriye doğru uzatmış. Her tarafından ipler, halatlar sarkan, simsiyah boyalı, mehabetsiz bir gemi idi. Mehabet, daha ziyade kangal kangal dumanında, güzellik köpüklü denizinde, bir de yanlarında asılı beyaz tahlisiye kayıklarındaydı, can kurtaran kayıklarındaydı. Topları neresindeydi? Galiba bunların yalnız başları, bordalarında açılmış kapaklı deliklerden görülebiliyordu. Şimdiki adalar ve Yalova hattını yapan Suat, buna nazaran korkunç bir harp sefinesi, tam manasıyla bir ejderi bahri, yani deniz canavarı sayılabilirdi. Resimdeki mesudiyelerden ibaret İspanyol filosu yenildi. Eski imparatorluğun Amerika kıtasındaki son müstemlekeleri de elinden gitti. Ben üzüldüm. Üzülmemin sebepleri şunlardı. Evvela bu devletin, yani İspanya devletinin kralı kısa pantolonlu, fiyank boyun bağlı, kolalanmış yayvan yakalıklı bir çocuktu. Saniyen, ikinci olarak, bizim direkler arası tiyatrolarında son perde kapanıp da halk dışarıya çıkarken mızıka gayet oynak, yarı alafranga, yarı şarkkari, yani şark tipi bir hava çalardı. Bu bir rivayete göre İspanyol marşıydı. Sempatimi İspanyollara sevk eden o iki amile, o iki sebebe karşı Amerika hakkında gayet mühim bir antipati sebebi de mevcuttu. Eski dünyada yaşayan, eski dünyalı bir çocuk olduğumdan dolayı benim dünyamın türedi, sonradan görme bir yeni dünyaya yenilmesi ağrıma gitmişti. Küçük yaştan kalan husumetler bazen pek köklü oluyor. Hala yüreğimin bir köşesinde Amerika bahsi geçince bir cücenin delişmen bir pehlivana karşı duyduğu isyanı hissederim. Yaş ile bilgi o duyguyu bir türlü körleştiremedi. Geldik İngiliz Boer Harbi'ne. Bunun bir ismi de Transvaal Harbi'dir. Düşününce zihnimde iki çehre beliriyor. Birincisi Cenubi Afrika Cumhuriyeti Kruger'in sakallılar memleketinde yaşadığım halde hiç kimseninkine benzetemediğim bembeyaz bir yumakla örtülü bambaşka yarı şempanze fakat iradeli yüzü. Bu sakal yalnız çenenin alt kısmını ve yanaklar hariç sadece çene kemiklerini örtmekteydi. Hiç de yakışıklı değildi. Öteki çehre General Kitcher'inkidir. Gayet süslü, şeritler, kordonlar, nişanlar, apoletlerle göz kamaştıran bir üniforma. Güzel taranmış bir saç, çatık gür kaşlar ve aşağı sarkık post bıyıklı ve mücella tıraşlı, parlak tıraşlı bir yüz. Ben neticede İngiliz galebesini tebrike koşan edebiyat-ı cedidi erkanına rağmen ve henüz 10 yaşında bulunmama bakmayarak bu ayarlara taraftardım. Hissediyordum ki işin içinde bir gasp, bir servet hırsı, doymak bilmeyen bir açgözlülük var. Hem Boer ismi daha hoşuma gidiyor, pek ahenkli geliyordu. O zaman bu ismin sonundaki er dolayısıyla pek mükemmel bir Türkçe soyadı olabileceğini bit tabii bilemeyeceğim halde. Şimdi onu Boer'e çevirdin mi, cidden telaffuzu güzel, manası da mahviyetli, alçak gönüllü bir Türkçe isim. Bu erler kahramanca çarpışarak 3 senede güç bela yenildiler. Hatta hatırımda bir şey daha kalmış. Mağlubiyetten sonra zavallı sakallı acayip Kruger Avrupa'yı dolaşmış, büyük devletlerin kapısını çalarak adalet ve insaf istemişti. Kruger Hollanda asıllıydı. İngilizlerle Hollandalılar Güney Afrika için çarpıştılar. Wilhelm Nikola, yani Wilhelm dediği Alman imparatoru, Nikola dediği Rusya çarı ve Fransa Cumhurreisi zerre kadar merhamet duymamışlardı. Bilakis cam arkasından başlarını sallayarak inayet ola, yani Allah versin demişlerdi. Bu muameleden ufacık yüreğime Avrupa'ya karşı ilk siyasi kin ve ilk ümitsizlik düşmüştü. Son olarak Refik Halit Karay Rus-Japon Harbi'ni anlatıyor. Unutamadığım bir şehir ismi hala kulaklarımda inliyor. Vay hay vay. Türkçe üç mükemmel nidadan terekküp eden bu tuhaf sesli şehir galiba İngiliz işgali altında ve Kore Yarımadası karşısında bir Çin memleketiydi. Harp haberleri ekseriya oradan gelirdi. Artık gramer öğrenmiş bir çağda bulunduğum cihetle o şehrin hecelerini sırasıyla alarak cümleler tertip ederdim. Vay benim köse sakalım, hay gidi yaramaz hay ve edebiyat meraklısı da olduğumdan keşke üçüncü hece tekrar vay yerine eyvah olsaydı da Makber'den eyvah ne yer ne yar kaldı, gönlüm dolu ahuzer kaldı beytini okusaydım. Hoş eyvaha bedel yahu da münasebet alırdı. İlle vah vah Moskov bakımından vaziyete daha uygun düşerdi. Hatırladığım diğer has isimler şunlardır: Port Arthur, Mukden, Vladivostok, Rumca'ya benzeyen Nagasaki ve Harbin. Bu son kelime harbe pek yakışırdı. bir de Gushima boğazı vardı. Lezzetle, memnuniyetle pek uzaktan seyrettiğim bu muharebenin iki mühim çehresi yine zihnimdedir. Japon amirali Togo, çekik gözlü, kırçıl ve seyrek sakallı, zekasını belli etmeyen, durgun, donuk yüzlü bir uzak şark tipi. Arkasında taşıdığı gard tarzındaki bahriye üniforması içinde, entarili olmadığına çok kederleniyormuş ve yalnız onu düşünüyormuş gibi mahzun bir halde. Öbürü Rus generali Kuropatkin. İnsan ilk bakışta bunu Çar Nikola'nın kardeşi sanırdı. Aynı sakal, aynı bakış, aynı duruş ve daha mühim mi aynı idaresizlik. O mukten de bozuldu. Sultan Abdülhamit'in müsaadesiyle Karadeniz'den çıkan Rus filosunu da Togo, Gushima'da denize gömdü. O asrın en mühim, modern, muazzam harbi bu surette bir senede hitama ermiş oluyordu. Az daha unutuyordum diyor Refik Halit Karay. Osmanlı-Yunan Harbi sırasında bir de İtalya ile Habeşistan arasında muharebe çıkmıştı. Fakat kimse bununla meşgul olmaya vakit bulamamıştı. Habeş İmparatoru Menelik, istilacıları Adua'da kılıçtan geçirerek meseleyi çarçabuk halletmişti. Bu savaştan aklımda kalan sadece Menelik'in bütün dinlediğim masallardaki korkunç tiplerden daha ürkütücü olan başında üç katlı garip takke, elinde pala, sırtında maşlah, gözlerine gayya kuyusunun derinliği ve loşluğu silmiş fotoğrafıdır. Fakat bu korkumu kimseye sezdirmemiştim. Zira öğrenirlerse, yaramazlıkta pek ileri gittiğim vakit, artık üzerimde tesiri azalmış olan cadı veya çarşamba karısı yerine Menelik geliyor diyebilirler ve ödümü koparabilirlerdi. Şimdi daha iyi anlıyorum ki, çocukluğumun harpleri hakikaten çocukça harplermiş. Evet değerli dinleyiciler, bu haftalık hatıralar bu kadar. Haftaya bir başka hatıralar programında ve başka hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.